Ayrım 5.
Emek ürünlerinin bölüşümünü etkileyen değişiklikler, ilerici nitelikte pek önemli sonuçlar verdi. Çünkü en önemli ve en yeni ekonomik kesimleri uyarıp hızlandırdılar, aletlerin ve tekniklerin yetkinleşmesini kolaylaştırdılar ve bununla toplumun ilerlemesine katkıda bulundular. Yeni üretici güçlerle eski üretim ilişkileri arasında çelişkiler. Üretici güçler zamanla öyle bir ölçüde geliştiler ki artık ortalama bir üretkenlikle çalışan topluluğun her üyesinin yaşaması için zorunlu olanı elde etmeye gücü yetiyordu. Yeni üretim teknikleri özellikle toprağın sabanla sürülmesi ve yerin çapa ile çapalanması, her işlemi iyi bir şekilde yürütmek için birçok kişinin çabalarının birleştirilmesini gerektirmiyordu. El birliğiyle ortaklaşa çalışmanın ekonomik temeli gitgide kayboluyordu. Yeni avadanlıklarla bütün üyelerin çabalarının zamandaşlığı, yani aynı zamanda hep birden işe koyulma artık gerekli değildi. Hatta ortaklaşa çalışma üretici güçlerin ulaştıkları düzeyle çelişki haline geldi. Çünkü ortaklaşa çalışma yeni avadanlıkların kullanılmasını sınırlandırıyor ve insanların modası geçmiş aletlerin yardımı ile geleneksel ortaklaşa çalışmalarını gerektiriyordu. Böylece toplumun üretici güçlerindeki ilerleme yüzünden bu güçler ile üretim ilişkileri arasındaki denge bozuldu. Ortaklaşacılık ve üretim araçlarının ortak mülkiyetiyle nitelendirilen eski üretim ilişkileri, üretici güçlerin ilerlemesine karşı yavaş yavaş bir engel haline geliyordu ve bunun için de kaçınılmaz bir biçimde yerini yeni üretim ilişkilerine bırakmalıydı. Ataerkil aile. Üretimde bütün bu değişiklikler bu kez toplumsal yapıda olmak üzere başka değişiklikleri zorluyordu. Büyük klan topluluğu gitgide sayı bakımından daha zayıf başka bir toplum hücresine, yani yavaş yavaş bağımsız bir ekonomik birim olarak kendini gösteren ataerkil aileye yer hazırlıyor. Klan artık kapalı bir bütün değildir. Klanı sağlamlaştıran kan akrabalığı bağı, yerini başka başka aileler arasında edinilen başka bağlara bırakıyor. Aileler aralarındaki akrabalık bağlarından çok üretim ilişkileriyle bağlıydılar. Kan akrabalığına dayanan klan birliği, yerini komşuluk ilişkilerine ve ortak ekonomik çıkarlara dayanan toprak birliğine bırakıyordu. Özel mülkiyetin ortaya çıkışı. Eski ilişkiler toprak ortaklığına dayanan toplulukta bir ölçüde zaten korunmuştu. Bu arada tarım kabilelerinin başlıca üretim gücü olan toprak daima ortaklaşa mülkiyet sayılmıştı. Ama her aile kendisine ayrılan toprak parçasını ayrıca işler ve ayrı bir işletmeden yararlanır. Çoban kabilelerde sürüler yavaş yavaş aile mülkü haline geliyor. Ataerkil aileler artık ortaklaşa üretime gitmeyip kendi özel malları olarak kalan ürünleri değişik miktarlarda üretmeye başlıyorlar. Özel mülkiyet ilkin sürü hayvanlarına, ev işlerinde kullanılan avadanlık ve kapkacağı ve bazı aletlere ve kişisel emek araçlarına kadar uzanıyor. Toprak ortaklığına dayanan topluluk, gelecekteki dağılışının tohumlarını kendi içinde taşıyordu. Toprak, ortak mülkiyet olarak kaldığı halde ailenin konutu ailenin özel mülkü haline geliyor. Demek ki özel mülkiyetin genişlemesi ancak ortak malların zararına olanaklı olabilirdi. Özel mülkiyetin gelişiyle birlikte ailenin malları miras yoluyla ana babadan çocuklara geçiyor. Bu da topluluğun eskiden eşit olan üyeleri arasındaki servet eşitsizliğini derinleştiriyor. Öte yandan özel mülkiyetin yerleşmesi de yeni bir değişim tipi yaratıyor. Topluluğun kendi içinde topluluğu oluşturan çeşitli aileler arasında değişim. Demek ki ilkel topluluğun üyeleri geçimleri için gerekli bütün servetleri ortaklaşa ürettikleri sürece özel mülkiyet olanaksızdı. Ama üretici güçlerin ilerlemesiyle birlikte iş bölümü topluluğun birliğini parçaladı ve topluluğun üyeleri pazarda değişime konulmuş maddeleri ayrı ayrı üretmeye başladıkları zaman yeni bir kurumun, özel mülkiyetin ortaya çıktığı görüldü. Komşuluk ilişkilerine dayanan topluluk, ortaklaşa mülkiyetten özel mülkiyete dayalı başka bir toplum düzenine geçişin geçici bir formülüydü. Köleliğin ortaya çıkışı. Emek üretkenliğinin artması, insan üzerindeki mülkiyeti, maddi malların doğrudan üreticisi üzerindeki mülkiyeti ortaya çıkardı. Her kişinin, her bireyin Ancak açlıktan ölmemek için en gerekli olanı üretebildiği zamanlarda insanın insan tarafından sömürüsü olanaksızdır. Bu yüzden savaş tutsakları hemen her zaman öldürülmekteydiler. Yalnız topluluk insan sayısı arttırmakta yarar görüyorsa o zaman tutsakları topluluğa kabul ediyor ve onlara öteki üyelerle eşit haklar veriyordu. Ama emek üretkenliğindeki ilerleyiş bu duruma son verdi. Çünkü tutsak şimdi kendi tükettiğinden daha fazla maddi değer üretiyordu. Toplumun bir bölümü toplumsal artı ürün payından yararlanma hakkını tutsağın elinden alıp onu çalışmaya zorlayarak onun tarafından yaratılan ürünleri kendine mal edebiliyordu. Yani bir başka deyişle tutsağın emeğini sömürebiliyordu. Onun için artık savaş tutsakları öldürülmediler. Köle haline, yani haklardan yoksun hale ve artı ürün sağladıkları süre ve ölçüde topluluğun kendilerine hoşgörü gösterdiği emekçiler kategorisi haline getirildiler. Kölenin çalışması efendisine artık yarar sağlamaz hale geldiği anda efendisi onu öldürmekte serbestti. Emeğin artı ürün sağladığı ama bunu doğrudan üreticinin bedensel ve manevi tam çöküntüsü pahasına sağladığı o çağda kölelik olağan bir olguydu. Demek ki böylece ilkel topluluğun diğer temel ilkelerinden biri, yani topluluğun bütün üyelerinin ortaklaşa ve kardeşçesine çalışmaları hükümsüz, kadük bir hale geliyor. Özgür üreticilerin yanında çalışması, kendi öz gereksinmelerini karşılamayı değil, başkasının yararına bir artı ürün yaratmayı amaçlayan bir köle emeğinin ortaya çıktığı görülüyor. Kölelerin emeği bir zenginlik kaynağı haline geliyor. Başlangıçta köleler topluluğa ya da ataerkil aileye aittiler. Ama zamanla ileri gelenler hem topluluğun öteki mallarını hem de kölelerini ele geçiriyorlar ve köleler reislerin ve klan aristokrasisinin öteki temsilcilerinin özel mülkü haline geliyor. Köle emeğinin sömürülmesi bu zümreyi zenginleştiriyor ve iktidarlarını daha güçlendiriyor. Köleliğin kurumlaşması insanın insan tarafından sömürüldüğü yeni bir tarih çağını başlattı. Bu, üretici güçlerin ilerlemesi için zorunlu ve tamamıyla olağan bir olgu oldu. Aynı zamanda üretim alet ve araçlarına da sahip bulunan efendiler için kölelerin emeğinin maddi malları yaratması yanında toplumda bir başka maddi mallar yaratma kaynağı daha vardı. Bu, topluluğun sıradan üyelerinin emeğiydi. Sahip bulundukları ilkel üretim alet ve araçları ile küçük özel ekonomilerini üretken kılan çiftçiler, çobanlar ve küçük zanaatçıların emeğiydi. Toplumsal sınıfların ortaya çıkışı. Önceleri üretim ve araç aletlerinin ortaklaşa mülkiyeti üzerine kurulu üretim ilişkileri biçiminden başka bir biçim tanımayan toplum, üretim araçları ve aletleri bakımından durumlarındaki değişikliklere göre ortaya çıkan üç gruba bölünmeye başlıyor. Bu gruplar en başta her çeşit mülkiyetten yoksun ve kendileri efendilerinin malı olan köleler, sonra üretim alet ve araçlarını ellerinde bulundurdukları gibi aynı zamanda emeklerini sömürdükleri kölelerin de sahibi olan efendiler, en sonu üretim alet ve araçlarının özel mülkiyetine sahip bulunan ve kendi küçük işletmelerinde üretim yapan topluluğun özgür üyeleri. Zamanla bu küçük mülk sahiplerinin büyük çoğunluğunun ekonomileri yıkılıyor ve kendileri de köle haline geliyordu. Çok küçük bir bölümü ise tersine zenginleşiyor ve kendileri de efendi ve köle sömürücüsü durumuna geçiyorlardı. Ama küçük mülk sahipleri toplulukların içinde her zaman bulunuyorlardı. Artık üretici güçlerin ilerlemesi en kesin ve en son noktasında üretim ilişkilerinin niteliği sorununa, üretim alet ve araçlarının kimin elinde bulunduğu sorununa gelip dayanıyordu. Ve işte toplum insanlık tarihinde ilk kez üretim alet ve araçlarına sahip olanlar ile üretim araçlarına sahip olmayanlara göre sınıflara bölündü. Öte yandan özel mülkiyet ve servet eşitsizliği de toplum üyelerinin hakları ve buna dayanan yükümlülükleri üzerinde değişiklikler yaptı. Tarımcı toplulukların bütün işlerinin yönetimi gerçekte ileri gelenlerin eline geçiyordu. Yavaş yavaş zenginler ve nüfuslu kimseler topluluğun silahlı güçlerini de ellerine geçirdiler ve onları topluluğun yararından çok kendi kişisel amaçları için yeni zenginliklere el koymak ve en başta yeni köleler, yeni maddi değer üreticileri ele geçirmek için kullandılar. servet eşitsizliğinin sonucunda hukuksal eşitsizlik ortaya çıktı. İlkel topluluk düzeni son nefesini veriyordu. Topluluğun özgür üyelerinin emeği artık toplum zenginliklerinin başlıca kaynağı değildi ve toplum gelişmesinin yeni bir aşamasına giriyordu. Yeni toplumsal ve ekonomik ilişkiler kurulup yerleşmeye başlıyordu. İkinci kısım, köleci toplum. Birinci bölüm, Asya ve Afrika'nın köleci toplumları. İlkel topluluğa özgü üretim tarzı ve düzeni kaçınılmaz olarak sonuna varıyordu. Ama bu zamanı geçmiş düzenin yerini zorunlu olarak kölelik düzeninin alması, bu kölelik düzeninin hiçbir şekilde birdenbire ortaya çıkacağı ve bir atılımda eski üretim ilişkilerinin yerini alacağı anlamına gelmiyordu. İlkel topluluğun bağrında ortaya çıkan köle sahibi sömürücü sınıf güçlenip sağlamlaştıkça ve kölelik düzeni geliştikçe giderek kölelik toplumu da kurulmuş oldu. Yeni üretim tarzı ilkel topluluk düzeninden daha ilerleyiciydi. Çünkü nüfusun bir bölümünün el eğiminden kurtulması ilerlemeyi olanaklı kılıyordu. Köleci toplumlar insanlık tarihinde ilkin Asya'da ve Afrika'da ortaya çıktılar. Köleliğin bu kıtalar üzerindeki evrimini inceleyerek bir yandan kölelik ilişkilerinin oluşumuna önderlik eden genel yasaları gün ışığına çıkarabilir, öte yandan da Asya ve Afrika ülkelerine özgü özellikleri ortaya koyabiliriz. 1. Topluluğa ait kölelik ve ataerkil kölelik. Uzun süren yaşamı boyunca kölelik düzeni birçok aşamadan geçti. İlki topluluğa ait kölelikti. İlkel topluluğun bağrında henüz orada ortaklaşa mülkiyet biçiminin üstün geldiği bir zamanda ortaya çıktı. Bu çağda köleler de bütün topluluğun malıydı. Köleliğin ataerkil biçimi topluluğa ait kölelik biçimine çok benzer. Ataerkil kölelik biçimi de ilkel toplulukta belirmiş ve uzun zaman topluluk ilişkileriyle ve onların kalıntılarıyla birlikte bulunmuştur. Köleler oldukça azdı ve köle emeği belirleyici bir rol oynamıyordu. Kölelik örtülü bir biçimdeydi ve çok kez klanın ya da kabilenin içinde yardımcı öğe şeklinde bulunuyordu. Savaş tutsağı ya da topluluğun yıkıma uğramış üyeleri, topluluğun zengin bir üyesinin, çok kez şef ya da din adamının, kendisine sağladığı bir lokma karşılığında bütün emeğini vermek zorunda kalıyordu. Mülkiyetin genel ilerlemesiyle birlikte derece derece yalnız maddi mallara değil, onların üreticilerine de sahip olma hakkı kesinleşti. Yıkıma uğramış, malını kaybetmiş üye ya da kabul edilen savaş tutsağı yalnız fiilen değil, hukuken de köle olurdu. Başka bir deyişle efendisinin malı haline geliyordu. Köle en güç ve en tehlikeli işi yapıyordu. İlkel topluluk düzeninin tepkisine karşın kölenin durumu gittikçe daha güçleşiyordu. Özel mülkiyet hiç acımaksızın kan bağlarını koparıyordu. Aslında kabile üyesi olan bir köleyi öldürmek ya da onu satmak topluluğun üyelerinde büyük bir tiksintiye ve hatta klanın zenginleşmiş böyle bir üyesine karşı tepkilere neden oluyordu. O zamanlar köle edinmenin başlıca kaynakları savaşlar, köle alışverişi ve topluluğun malını yitirmiş, batmış üyelerinin borçları karşılığında köleleştirilmeleriydi. Bazı değişik biçimler ve bazı ayrımlar dışında bu kaynaklar köleci toplumlar tarihinde bütün kıtalar üzerinde görülür. 2. Devletin ortaya çıkışı. Kölelik düzeni ilişkilerinin gelişmesi, üretici güçlerin gelişmesine koşut olarak ilerlemekte ve onlara bağlı bulunmaktaydı. Tarımsal üretimin artması, tarım ile hayvancılık arasında gittikçe artan ayrılık, madenciliğin ilerlemesi ve bunun gibi el emeği talebini yani köle talebini arttırıyordu. Kölelerin sayıca artmasıyla toplumun başlıca sınıfları olan köleler ile efendiler arasındaki uzlaşmaz karşıtlık keskinleşiyordu. Kölelerin sömürülmesi tarihte bilinen sömürü biçimlerinin yalnız ilki değil aynı zamanda en zalimi oldu. Yoksulluk içinde ve sürekli olarak borçlanıp köleleşmek tehdidi altında sürünerek yaşayan özgür insanların durumu da o kadar çetindi. Efendiler ancak sürekli bir baskı örgütünün varlığı ile köleleri ve topluluğun özgür üyelerini ellerinde tutabilirler ve onların kendi yararlarına, kendi zenginliklerini artırmaya ve doymak bilmez açgözlülüklerini tatmin etmeye zorlayabilirlerdi. Bu kurum giderek devlet haline geldi. Devletin görevleri. Köleci devletin ilk görevlerinden biri, ister feodal, ister kapitalist olsun, sömürünün bulunduğu geri kalan bütün toplumlarda da olduğu gibi sömürülenleri bastırmaktı. Köleci devletler durmadan fetih savaşları yürütüyor, yenilen halkların ülkelerini yağma ediyor ve onları haraca bağlıyor ya da köleleştiriyordu. Devletin ikinci görevi, yani kendi topraklarını genişletmek de buradan geliyordu. Bu yalnız köleci devletin değil, bütün sömürücü devletlerin tipik görevidir. Devlet bu görevlerini kendisine uygun bir aygıt ile yerine getirir. İlkin, şimdi artık bütün klan ve kabilenin çıkarlarını değil, soydan gelme zorbalar haline gelen kıdemlilerden ve şeflerden küçük bir grubun çıkarlarını ifade eden bazı kabile ve klan kurumlarını kendi amaçlarına uyarlar. İlkel topluluk zamanında askeri güç, topluluğun eli silah tutan üyelerinin yığın halinde toplanmasından oluşurken, köleci devlet, halktan ayrı ve ona düşman olan bir silahlı güç, köle sahiplerinin en dar anlamda ve bencil çıkarlarını korumak amacıyla sürekli bir ordu yaratır. Böylece eylemlerinde bütünüyle toplumun çıkarlarından değil, egemen sınıfın çıkarlarından kaynaklanan mahkemelerin ortaya çıktığı görülür. Din adamları sınıfı bu dönemde devletin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sınıfın ileri gelenleri yönetim aygıtıyla birlikte bir bütün oluştururlar ve gözcüler, koruyucular, yazıcılar, denetçiler, eğitimciler, tahsildarlar ve öbür görevliler aynı amaca hizmet ederler. Nüfusun akrabalık ilkesine göre bölünmesinin yerini toprak ilkesine ve yönetim ilkesine dayanan başka bir bölünme alır. Sınıflar ve devlet. Toplum ilkin kölelik düzeninde sınıflara ayrıldı. Daha önce belirtildiği gibi bu olayın kökeninde ekonomik nedenler, yani üretim ilişkileri vardı. Toplumsal sınıfların kesin ölçütünü oluşturan ve toplumsal çalışmadaki yerlerini, gelirlerinin kaynağını, hacmini ve benzeri başlıca çizgilerini belirleyen onların üretim araçları karşısındaki durumlarıdır. Demek ki tarihsel bakımdan belirli bir toplumsal üretim sisteminde tuttukları yere, çoğu zaman yasalar tarafından saptanmış ve doğrulanmış, üretim araçlarıyla olan ilişkilerine ve emeğin toplumsal düzendeki rolleriyle bu toplumsal zenginliklerden edinilen payın elde ediliş biçimine ve önemine göre birbirlerinden ayrılan büyük insan gruplarına sınıf denir. Sınıflar ancak artı ürün ile, yani üretici güçlerin gelişmesi, insana o andaki gereksinmelerini karşılamak için gerekenden fazlasını üretme olanağını verdiği zaman ortaya çıkar. Devlet, sömürüye dayanan toplumlarda egemen sınıfın aleti, sömürü ve baskı aletidir. Sömürücü devletler tarihsel bakımdan çeşitli biçimler alabilir ama onların genel nitelikleri aynı kanılır. Sömürücü azınlık, sömürülen çoğunluğa hükmeder. Topluluklar ve kabileler birlikleri. Kabile birlikleri en eski ve en ilkel devlet biçimleri oldular. Köle imparatorluklarının çoğunluğu bu aşamadan geçmiştir. En güçlü ve en kalabalık kabile federasyonunun çekirdeğini oluşturuyordu. Kabile reisinin kendi klanından bir kral, çok kez askeri şefin görevlerini de yüklenen kabile reisinin kendisi seçiliyordu. İktidar babadan oğula geçiyordu. Büyük tapınakların rahipleri hükümdarın klanından karşılanıyordu. Kabileler Federasyonu, kabilelerin kendi isteğiyle olduğu gibi daha zayıf kabilelerin zorla birleştirilmesiyle de oluşuyordu. Toprakların genişletilmesi fetihlerle gerçekleştiriliyordu. Devlet biçimlenmeleri halinde bir araya toplanan kabilelerin yanında ayrı ayrı göçebe kabileler de varlıklarını sürdürüyorlardı. Asya ve Afrika'nın ilk köleci devletleri. Köleci devletlerin ortaya çıkışı, köle el emeğinin sömürüsüne dayanan yeni üretim tarzının zaferine tanıklık ediyordu. Bu ilk köleci devletler, İsa'nın ölümü 4 ve 2000 yıllarında Mezopotamya'da, Sümer, Akat, Babil, Hindistan'da ve Çin'de kurulmuştu. Asur Krallığı, İsa'nın ölümü 2000 yılının ilk yarısında kuruldu. Aynı çağda Küçük Asya'nın merkez yaylasında kudretli Hitit İmparatorluğu'nun kurulduğu görülür. İsa'nın ölümü 15. yüzyılda bugünkü Yemen toprakları üzerinde eski Arap devleti Mina Krallığı kuruluyor. İsa'nın ölümü 1000 yıllarında Trans-Kafkasya'da Urartu Krallığı ortaya çıkıyor. İsa'nın ölümü 7-6. yüzyıllarda Orta Asya'da Harzem Devleti, daha sonra da Kuşanlar Krallığı doğuyor. İsa'nın ölümü 8. yüzyılda sıra İran'ın batı kesiminde Medie geliyor ki bunun da yerini İsa'nın ölümü 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu alıyor. Kölelik düzeni İsa'nın ölümü 8-6 yüzyıllarda Yunanistan'da, İsa'nın ölümü 6. yüzyılda ise Roma'da görülmeye başlıyor. Amerika'da, Güney ve Orta Amerika'da köleci imparatorluklar çok daha önce olan Maya sitelerinin dışında İspanyol fatihlerin gelişinden yaklaşık olarak 150-200 yıl önce ortaya çıkmışlardır. Köleci despotizm. Kabile federasyonları devlet taslağından başka bir şey değildir. Şefin güç ve yetkisinin giderek güçlenmesi, yönetim aygıtının genişlemesi ve sağlamlaşması, federasyonların Asya, Afrika ve Amerika'nın eski köleci devletlerinin en tipik biçimi olan köleci despotizmlere dönüşmesi sonucunu verdi. Bu devletler coğrafi ortamın, tarihsel ve ekonomik koşulların değişikliklerine uygun olarak birbirlerinden ayırt ediliyorlardı. Birçok belge, Mısır papirüsleri, el yazmaları, yazıtlar, eski yazarların tanıklıkları, destanlar ve bunun gibi köleci despotizmin başlıca özellikleri hakkında bize bir fikir vermektedir. Babil kralı Hammurabi'nin bıraktığı yasalar, köleci dünyanın tümünün toplum yaşamı üzerinde bir fikir edinme olanağı verir. Bu yasalar İsa'nın ölümü 18. yüzyılda büyük bir bazalt taşı üzerine kazılmıştı. Bu tanıdığımız ilk yazılı yasadır ve kölelik düzenine, özel mülkiyete ve insanın insan tarafından sömürülmesine yer vermektedir. Hammurabi'nin Babil'i despotizmin tipik bir düzeniydi, zorbalık rejimiydi. Yüksek iktidar, yasama, yürütme, yargılama ve dinsel yetki kralın elinde toplanmıştı. Hüküm sürmekte olan ideolojinin en önemli yanlardan biri, krallık iktidarını ve onu elinde bulunduran putlaştırma, ona tapınmaydı. Kral çok kez tanrılaştırılıyordu. Kral ülkeyi yönetmek için karmaşık bir bürokratik aygıttan yararlanıyordu. Özel görevliler merkezi yönetimin çeşitli kollarını yürütüyorlardı. Ötekiler çeşitli eyaletlerde genel yönetici olarak hüküm sürüyordu. 3. Köleci toplumda üretim ilişkileri. Üretim ilişkileri, üretim araçlarının mülkiyet biçimleri, emeğin toplumsal örgütlenişinde sınıfların görevleri ve aynı zamanda ürünlerin bölüşüm biçimleri gibi kavramlardan oluşur. Köleler ve köle sahipleri.